أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Kardeşler bir önceki dersimizde son olarak demiştik ki İsrailoğulları Babil'de sürgünde kalıyorlarken Pers İmparatorluğu Büyük Kiroz komutasında geldiler. Babil'leri mağlup ettiler. İçerisinde sürgünde bulundukları Babil'i işgal ettiler. Keza memleketleri, yurtları olan Filistin'in güney kısmını, dolayısıyla Kudüs'ü ele geçirdiler. Ve bu şekilde Babil İmparatorluğu Farisilerin, yani bugünkü İranların atalarının eliyle sona erdi demiştik. Ve bu büyük Kiroz Babil'i ve Kudüs'ü, Filistin'i ele geçirdikten sonra İsrail oğullarına, sürgünde olan İsrail oğullarına demişti ki size izin veriyorum, beldelerinize tekrar dönebilirsiniz. Ve bu izin neticesinde demişti ki kardeşler, on binlerce İsrailoğlu Babil'den Filistin'e doğru, Hasa'dan Kudüs'e, Kudüs onların zaten başkenti, bu memleketlerden yurtlarına doğru yola çıktı. İşte demişti ki kardeşler, bu on binlerce İsrailoğullarının arasında bir de Nebi var demiştik kardeşler. İsrailoğulları peygamberlerinden birisi. Bu peygamberin ismi neydi? Üzeyr. Üzeyr aleyhisselam. Şimdi kardeşler buradan itibaren dersime başlıyorum. Bugün inşallah Üzeyr aleyhisselamın kıssasını anlatacağım. Kur'an-ı Kerim'de onun kıssası anlatılıyor. Ve bir de biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğludur dediğini bize haber veriyor değil mi? Niçin onlar Allah'ın oğludur demişler? Bunun sebebini inşallah anlatacağız. Bugünkü dersimizin konusu bu. Şimdi Üzeyr aleyhisselam için Nebi dedik ama Üzeyr aleyhisselamın Nebi olduğu kesin değil. Onu bir başta söyleyelim. Yani onun Nebi değil de salih bir adam, salih bir kul olduğu görüşü de var. İslam alimleri arasında bu görüş de meşhurdur kardeşler. Ama Nebi olduğu görüşü de alimler arasında yaygındır. Yani İslam alimleri arasında bu konuda iki görüş var. Üzeyr aleyhisselamın Nebi olduğu, peygamber olduğu kesin değil kardeşler. O zaman kimisi Nebi diyor, kimisi de onun için salih bir kul, salih bir adam diyorlar. Şimdi kardeşler, bu Üzeyr aleyhisselam Babil sürgünde kalıyor İsrailoğullarıyla birlikte. Sürgüne götürüldüğünde bakın yaşı genç. Buhtanaslar zaten Kudüs'te yaşarken, yani Üzeyr aleyhisselam daha Buhtanaslar saldırmadan önce o da Kudüs'te yaşıyor. Sonra sürgüne götürüldüğünde kavmiyle birlikte yaşı daha genç kardeşler, tamam mı? Ve Üzeyr aleyhisselamın bir özelliği kavmi arasında Tevrat'ı baştan sona ezbere biliyordu. Baştan sona. Ki Buhtanaslar bu Babillerin saldırısıyla Tevrat ne oldu dedik? Kayboldu değil mi? Tevrat'ı Buhtanaslar yaktı. Kaybettiler Tevrat'ı. Ama ondan önce Üzeyr aleyhisselam bu genç yaşında Tevrat'ı baştan sona ezbere biliyordu kardeşler. Böyle olduğu için de kavmi arasında sevilen, hürmet gösterilen bir kimseydi. Çünkü kavmi arasında birazdan da zaten anlatacağız. Tevrat'ı böyle ezbere bilen kimse yoktu. Sadece Üzeyr aleyhisselam ezbere biliyordu. Şimdi Üzeyr aleyhisselam kavmiyle şimdi Babil'den Filistin'e dönüyor ya kardeşler. Kudüs'e giriş yaptığında Kudüs'e şimdi inşallah okuyacağımız Bakara suresinin 259. ayetinde haber verilen olaylar gerçekleşiyor. Ne zaman gerçekleşiyor? Kudüs'e giriş yaptığında. Ama kardeşler bakın buna geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bu söylediğim kısım şöyle de anlatılıyor ki Allahu Alem böyle demek daha doğru. Yani bu derste anlatacaklarımızla daha uyumlu şimdi söyleyeceğim. Deniliyor ki Üzeyr aleyhisselam Babil sürgünde kalırken ki sürgün ne kadar sürmüştü? 50 sene sürdü. Bak günün birinde, bak sürgüne geliyor ya, günün birinde artık 5 sene sonra mı, yani 50 sene içerisinde sürgüne gelince 5 sene sonra mı artık, 10 sene sonra mı, 20 sene sonra mı, Allahu alem, bir fırsatını buluyor Uzeyr Aleyhisselam ve Babil'den kaçıyor kardeşler. Ansın ortadan kayboluyor. Kavmi ansın bir anda Uzeyr'i, o çok sevdikleri, yani kendi işlerinde eşi olmayan, Tevrat'ı bildiği için Uzeyr Aleyhisselam'ı kaybediyorlar. Ve bu şekilde yola çıkıp Kudüs'e gidiyor. Böyle de anlatılıyor. Allah alem bu daha doğru kardeşler. Yani şimdi hangisi kesin olarak diyemeyiz doğrudur ama yani diyebiliriz ki kısacası ya kavmiyle Uzeyr Aleyhisselam sürgünden 50 sene sonra Filistin'e dönünce ya da kendisi sürgündeyken kaçıp Babil'den dönerken o doğduğu, o büyüdüğü Kudüs şehrine girince, bakın dönüyor, Kudüs şehrine giriyor. Şimdi işte Bakara suresinin 259. ayetinde anlatılanlar oluyor. Bakalım neler olmuş. Şimdi okuyoruz ayeti. Rabbim Azze ve Celle buyuruyor ki, Estaizu billah. Ev kellezi. Şu kimse gibi ki diyor Allah. Kellezi, öyle bir kimse gibi ki. Şu kimse gibi ki. Yani burada Allah bir misal veriyor. Ta ki ibretler alınsın, dersler çıkarılsın. Bir misal veriyor. Şu kimse gibi ki, o kimse merra ala kariyetin. Bir kasabaya, bir beldeye, bir şehre uğramış. Oradan geçmiş. Böyle bir kimsenin misalini ver diyor Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselam'a. Bakın onun uğradığı, oradan geçtiğini söylediği o belde, o kasaba ne kardeştir? Alimler diyorlar ki burası Kudüs'tür. Yani Kudüs'e uğramış, Kudüs'ten geçmiş olan o adamın misalini ver diyor. O adam da kardeşler müfessirler arasında en meşhur görüşe göre Uzeyr Aleyhisselam'dır. Kimileri ise diyorlar ki yok, bu Uzeyr'in dışında başka biridir diyenler de var. Hatta bakın şunu da söyleyeyim. Şeyh Abdurrahman Es-Sa'di İbn-i Uthaymin'in hocasıdır. Onun gibi kim alimler ise diyorlar ki bu kimse kafir bir kimseydi. Hayatta anlatılan kimse ne yani Uzeyr, yani bırak mümin bile değildi, kafirdi. Öldükten sonra diriliş hakkında şüphe eden ya da dirilişi inkar eden birisiydi. Ama Allah Azze ve Celle, şimdi ayette okuyacağız, bu kafir hakkında hayır murad etti, ona hidayet etti. Ayette misal olarak verilen adam aslında mümin değil diyen alimler de var. Ama ben bu ayeti nasıl anlatacağım? Müfessirler arasında en meşhur olan görüşe göre, yani buradaki adam Uzeyr Aleyhisselam olarak anlatacağım inşallah. Şimdi bu adam diyor, Kudüs'e uğramış, oradan geçmiş. Nasıl bir haldeydi peki Kudüs diyor ayette? وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Oradan geçerken, oraya uğrayken Uzeyr Aleyhisselam, o Kudüs'ün binalarının, evlerinin duvarları عَلَى عُرُوشِهَا. Çatılarının, tavanlarının üzerine düşmüş, yıkılmış bir vaziyetteydi diyor. Tasavvur edin, yani oradaki evler, binalar, oranın duvarları neyin üzerine düşmüş, yıkılmış? Tavan, yani tavan çöküyor, sonra üzerine duvar yıkılmış. Allah Azze ve Celle böyle bir tasvir yapıyor. Yani bu Kudüs darma duman edilmiş bir haldeydi diyor. Tam anlamıyla harap, yıkım Kudüs'ü kapsamıştı. Buhtanaslar sebebiyle değil mi? Buhtanasların saldırısından önce Uzeyr orada yaşıyordu. Biliyordu şehir çok iyi bir durumdaydı. Hem kavmi hem kendisi oralarda yaşıyordu ama saldırıyla şehir harap edilmiş, yaşanılmaz bir hale getirilmişti. Tamam mı? Ve kardeşler bakın, Uzeyr Aleyhisselam bu şekilde Kudüs'ten geçerken eşeğin üzerine binik bir vaziyetteydi. Merkebi neymiş? Eşek. Bunu ayette çok net bir şekilde ifade ediyor. Geçtiğinde eşeğin üzerine binik bir vaziyetteydi. Şimdi Uzeyr Aleyhisselam bu yıkım ama uğramış bu beldesi, Kudüs'ü bu şekilde görünce, buhtanasların yaptığı bu kıyımla karşılaşınca kâle, dedi ki diyor ayette, enne yuhyi hâzihi llâhu ba'de mevtihâ. Ya Allah, bu beldeyi, bu Kudüs'ü hara ölümünden sonra nasıl diriltecek bir daha? Ne demek? Yani bu Kudüs harab olmuş, yıkılmış. Bu harabından, yıkımından sonra Allah bu beldeyi nasıl diriltecek, yani nasıl bir daha imar edecek de eski haline dönecek? Yine insanlar burada eskisi gibi hayat yaşayacaklar. Bakın kardeşler, Uzeyr aleyhisselam bu sözü söylerken elbette ki Allah'ın kudretinden şüphe ettiği için demiyor. İşte Uzeyr aleyhisselam yani. Nebi olduğunu söyleyen birçok alim var. Hiç Allah'ın yani bu beldeyi yıkımından sonra tekrardan imar etmesi konusunda hiç şüphe edebilir mi Allah'ın kudretinde, değil mi? Burada Uzeyr aleyhisselam ne demek istiyor? Yani Allah bu beldeyi bir daha nasıl imar edecek? Yani sebepler üzerinden bakılınca yani. Yani çok zor. Çok afaki görünüyor. Yani neler olacak da, nasıl olacak da eski haline bir daha Kudüs dönecek yani. Bakınca böyle bunu uzak görmüş yani. İmar edilecek, tekrar orada oturulacak. Çünkü yıkım çok büyük yani. Sebepler açısından bakılınca ne olacak da yani Allah o sebepler üzerinden tekrardan eski haline döndürecek. Yoksa Allah'ın kudretini asla şüphe etmiyor. Sadece sebepler açısından bakınca bu durumu çok uzak böyle afaki bir şey olarak görüyor kardeşler. Tamam. Şimdi bu sözünü söylüyor ya. Ya kardeşler bu sözü dediği gün ya o günü ya da çok kısa bir süre sonra artık 2 gün sonra mı 3 gün sonra mı bilmiyoruz. Eşeğine binip Kudüs'ün ışığında kalan böyle yerleşim yerlerinden uzak bir yere gelmiş kardeşler. Tamam mı? Kudüs'ün dışına çıkmış. Uzak böyle bir yere gelmiş. O arada durmuş. Yanında da kardeşler yiyeceği var ve içeceği var. Yiyecek olarak ekmeği varmış. Müfessirler bunu zikrederler. Bir de biraz yaş inciri varmış kardeşler. Yaş incir. Ki zaten Kudüs incir beldesidir. İncir orada çok bulunur. Ve içecek olarak da üzüm suyu varmış kardeşler. Tamam. Uzeyr aleyhisselamın yanında. Şimdi oraya geliyor. Durduruyor eşeğini. Bir yere bağlıyor. Hava da tabii çok güneşli o zaman. Sıcak olduğu için biraz istirahat edeyim diyor. Tamam. Bağlıyor. Ve yatış o yatış. Allah Azze ve Celle diyor ki فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ Allah onu 100 sene boyunca ölü kıldı diyor. 100 sene boyunca. Bak فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ Allah onu öldürdü diyor. Yani 100 sene ölü olarak kalmış. Ne demek biliyor musun? Hani o uyuduğu zaman Allah onun ruhunu bedeninden çekip çıkartmış. Yani bildiğin ölü olarak öyle kalmış yani. Ve 100 sene boyunca hiç kimse onu fark etmiyor. Farkına varmıyor yani. Uzeyr. Kimse ona, Allah onu göstermiyor yani. Şimdi bu 100 sene boyunca uyuyor. Tabii bu 100 sene içerisinde değil mi? Geçen derste anlattık. İsrailoğulları Babil'den dönüyorlar zaten. Başta Kudüs olmak üzere beldelerini imar ediyorlar değil mi? Güzelleştiriyorlar. Keza Mescid-i Aksa değil mi? Buhtanaslar Mescid-i Aksa'yı da yıkmıştı. O 100 sene içerisinde Mescid-i Aksa yeniden bina ediyorlar. O uyurken bütün bunların hepsi oluyor. Hani o Kudüs ve civarında eskiden olduğu gibi yeni bir hayat başlıyor kardeşler. O böyle uzak gördüğü o durum. O uyurken hepsi oluyor Allah'ın izniyle. Böyle 100 sene geçiyor. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki ثُمَّ بَعَثَ Sonra Allah onu diriltti. Yani ruhunu ona bedenine tekrardan geri dönderdi. Ve aynı bak onu öldüğü günkü hali gibi oldu diyor. Yani kaç yaşında ki 40 yaşında olduğu söyleniyor. Uzeyr aleyhisselam yani rivayetlerde öyle geçiyor. Belki daha da yani yaşı büyük olabilir. Allah alem bir sevap. Yani o öldüğü gün kaç yaşındaysa nasıl bir haldeyse aynı o yaşı o hali üzerine Allah tekrardan onu diriltiyor. Uyanıyor böyle. Ve diyor ki kale Allah onu diriltti ve dedi ki yani burada anlaşılan direkt Allah Azze ve Celle demiyor da melek vasıtasıyla ona söylüyor. Dedi ki diyor kem lebist ne kadar kaldın sen burada? Ne kadar tahmin ediyorsun? Kale o da diyor ki lebistu yevmen ev ba'da yevm yani ya bir gün kalmışımdır ya da bir günün bir kısmı kalmışımdır yani. Bak bir gün diyor yevmen. Yevm kelimesi bir de leyle var değil mi? Yevm Arapçada ne anlama gelir? Neye kullanılır? Sabah namazı vaktinin girmesinden itibaren bakşar ta akşama yani güneş batana kadar ki vakit. Ona gün denilir. Yani demek istiyor ki ben ya bu kadar bir bu bir günlük bir süre kaldım ya da ev ba'da yevm ya da bir günün bir kısmı kaldım. Niye bir günün bir kısmı kaldım diyor biliyor musun? Çünkü uyandığında bakıyor ki yine güneş hala var. Çünkü uyuduğunda güneş vardı değil mi? Hava sıcaktı biraz istirahat etmek istemişti. Uyandığında hala güneşi görünce zannetti ki o güneş hangi güneş? Yani o günün, uyuduğu günün güneşi yani, anlaşıldı. Dolayısıyla günün bir kısmı geçmiş oldu yani. O yüzden dedi ki ya bir gün herhalde kalmışım diye, ya da bir günün bir kısmı kaldım yani. Birkaç saat uyudum. Öyle zannediyorum diyor. Kale, Allah dedi ki melek vasıtasıyla. Bel, hayır. Hiç de zannettiğin gibi değil. Lebisse mi'ete amin. Tam 100 sene boyunca sen ölü olarak kaldın diyor. Allah Allah. 100 sene mi? Nasıl oluyor ya? Eğer bundan şüphe ediyorsan, seni ikna etmek için sana bak şunları bir gösterelim. Fandur. Ey Uzeyr, bak. İlâ ta'amike. Yiyeceğine bir bak. Neydi yiyeceği? Ekmek. Bir de yaş incir birkaç tane. Ve şarabike. İçeceğine de bak. O da üzüm suydu değil mi? Bak bunlara bir. Lem yetesenne. Hiç değişmemişler. Yani bunların ne tadı değişmiş, ne rengi değişmiş. Yani tazeliği hiç gitmemiş. O kadar 100 sene geçmesine rağmen aynı hali üzerine, taze üzerine kalmış. Bak. Hakikaten de bakıyor ki Allah Allah, hakikaten ya hiç bozulmamış ekmek. İncir bozulmuş. Allah bunları korumuş 100 sene boyunca. Allah Allah. Halbuki kardeşler, bu ekmek ve yani yaş incir, yani o bir de dışarıda kalıyor değil mi? Hava da sıcak. Normalde 2 gün sonra, 3 gün sonra bozulmaz mı? Da bozulmaya başlamaz mı? Değil mi? Yani bu kadar hızlı bozulan yiyeceklerin 100 sene boyunca bozulmadığını ona gösteriyor. Ama şimdi bu tam delil mi? Bu delil değil yani, tamam belki bir gün ben uyuduğumu zannediyorum yani. Bir gün içinde zaten bunlar bozulmaz değil mi? Daha net kat'i delil lazım. Şimdi vandur ila himarike. Şimdi eşeğine bak bakalım. Eşeğini doğruya bağlamıştı ya. Bir bakıyor ki o eşek ölmüş. İpine bağlamıştı. İp çözülmüş. Hatta eşek öyle bir hale gelmiş ki sadece kemikleri kalmış kardeşler. Yani derisi, eti parçalanmış, etrafa dağılmış, bunlardan hiçbir eser de kalmamış. Eşeğinden sadece kemikleri kalmış. Kemikleri de böyle sağa sola Üzeyr Aleyhisselam'ın etrafına dağılmış, saçılmış bir vaziyette. Ve çürümüş, ufalanmış bir vaziyette. Bunu görünce şimdi anlıyor ki hakikaten ya, yani bir gün de bu hale gelemez herhalde değil mi? Yani eşek. Anlıyor ki gerçekten evet doğru bu yani. O melek evet doğru, Allah'tan gelen bir söz bu yani. 100 sene. Subhanallah. Sonra diyor ki وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Ey Uzeyr, biz bunu niye yaptık biliyor musun? Hem sen kudretimizin kemalini gör, bizim her şeye güç yetirebileceğimizi gör. Hem sen bunu görmen için, hem de bunu insanlar için bir ayet kılalım diye bunu yaptık. Yani seni insanlar için böyle gözle gördükleri bir ayet kılalım ve bu şekilde onlar da bizim her şeye güç yetirmemizin kemal derecesinde olduğunu. Allah, güç yetiremeyeceği hiçbir şey yok. Bunu da onlar anlasınlar diye. Çünkü sen birazdan kavminin yanına gideceksin. Kavmin seni halbuki ne olarak biliyor? 100 senedir yok. Değil mi? Yani düşünüyorlardı ki herhalde ölmüş bu. Değil mi? Ya yani kayıp yani. Ölmüştür herhalde yani. Ama şimdi onlar birazdan bu durumu görünce onlar da anlayacaklar ki he, gerçekten Allah Azze ve Celle her şeye kadir. İşte hem senin bunu anlaman için, çünkü sen Allah nasıl bu beldeyi bir daha imar edecek diye şüphe ediyordun ya. Şüphe derken yani bunu uzak görüyordun ya. Hem senin için hem de kavmin için bir ayet olması için bunu yaptık diyor. Ve hem de alimler diyorlar ki yani burada şuna da Allah delalet etmek istedi ki bak ben ölüleri kabirlerinden tekrar diriltmeye kadirim. Bunu yapabiliyorsam değil mi? İnsanlar öldükten sonra hesaba çekilmek için kabirlerinden tekrar diriltilebilir. Buna Allah'a hiç zor olan bir şey değil. Bunu da insanlara göstermek için bunu yaptık diyor. Ve sonra bakın. Diyor ki وَنْضُرْ اِلَى الْعِظَامِ. Ey Uzeyr, şu eşeğinin çürümüş, ufalanmış, etrafa dağılıp saçılmış olan kemiklerine bir bak. Bak şimdi كَيْفَ نُشِزُهَا. Nasıl şimdi biz o kemikleri yerden, o bulundukları, sağda solda bulundukları yerlerden böyle kaldıracağız? Bak tasavvur edin. Nunşizu diyor Allah. Yani o kemikler yerde ya, orada burada. onları böyle yerden kaldıracağız. Sonra onları böyle toplayacağız ve o kemiklerin her birini eşeğin cesedinde münasip olduğu yere teker teker koyacağız. O kemikleri birbirine girdireceğiz, birbirine böyle ekleme yapacağız. E bütün bunların hepsi senin gözün önünde olacak. Ta ki eşeğin tekrardan eski haline dönsün diye. Bakın Süddi ve başka müfessirler diyorlar ki Allah dedi ya şimdi bak eşeğine bunu şimdi yapacağız dedi ya. Diyor ki baktı diyor eşeğin kemiklerine. Eşek diyor beyazlıktan böyle parlıyordu diyor. Yani ne demek? Sadece kemik var ortada. Allah diyor bir rüzgar gönderdi. Ve o rüzgarla o kemikleri her bir yerden topladı. Sonra her bir kemiği yerine yerleştirdi. Bütün bunların hepsi Üzeyr'in gözü önünde oluyordu diye açıklıyorlar. Şimdi ne oldu? Bu eşek etsiz bir iskelet haline geldi değil mi? Şimdi sadece neyi oluştu şu ana kadar? İskeleti oluştu. İskelet oluştuktan sonra diyor ki ثُمَّنَكْسُوهَا لَحْمَا şimdi biz o iskelet haline gelmiş eşeğe et giydireceğiz. Onu etle kapatacağız. Şimdi onu yapacağız. Ve bakıyor etler, damarlar, etin üzerine derisi, kılları hepsi oluşuyor kardeşler. Böylece eşeğin cesedi tamamlanıyor. Sonra da Allah o eşeğe ruh veriyor. Ve bir anda eşeği kardeşler canlanıp ayaklanıyor. Bakıyor ki o ta 100 sene önceden bindiği eşeğin aynısı yine önünde. Bütün bunların hepsini Uzeyr Aleyhisselam gözleriyle görüyor. Bak bu ayet ha. Şimdi ne yapacak? Beldesine dönecek değil mi? Uzeyr Aleyhisselam kardeşler eşeğine biniyor. Kudüs'e geri dönüyor. Kudüs'ün biraz dışına çıkmış dedik ya. Geri dönüyor. Bir bakıyor ki o yıkık olan o belde tamamen imar edilmiş. Binalar, evler yapılmış. Kavmi yine eskisi gibi orada hayat sürüyor. Demiş ya nasıl Allah burayı tekrar canlandıracak da millet gelip tekrar oturacak. Çok uzak diyordu ya. Baktık ki hepsi olmuş. Mescid-i Aksa bakmış yeniden inşa edilmiş. Tam 100 sene sonra Kudüs'e geri dönüyor. Allah Allah. Bütün bunların hepsini görünce diyor Allah. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ona hak açık olunca kale dedi ki Uzeyr Aleyhisselam e'alemu ben şunu yakini olarak biliyorum ki zaten biliyordu da Allah'ın her şeye kadir olduğunu. Ama şimdi artık bunu gözle gördüm. Hisseder olarak gördüm yani. O yüzden artık yani hakkal yakin derecesinde biliyorum ki ennallaha ala kulli şeyin kadir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Senin uzak nasıl olacak bu iş dediğin her şeyi var etmeye, yaratmaya kadir olduğunu buna yakinen gördüm, iman ettim dediğini bize naklediyor. Ayet burada şimdi bitiyor. Şimdi kardeşler Kudüs'e dönüyor ama tabii orada hiç kimseyi tanımıyor. Allah 100 sene geçmiş değil mi yani? Ölenler olmuş veya da çok yaşlanmışlar. O zamanki insanlar biliyorsunuz yani çocukları çocuk olan yaştakiler çok yaşlanmışlar. Yani suratları değişmiş. Dolayısıyla tabii hiç kimseyi tanımıyor. Şimdi bakın bundan sonrasını müfessirlerden bazıları kitaplarında şöyle naklediyorlar kardeşler. Tefsir kitaplarında yani İbn-i Kesir'in mesela tefsirinde İbnül Cevzi ya da Suyuti mesela Eddurul Menfurunda ve daha başka tefsirlerde bakın şimdi bundan sonrası rivayetlerde şöyle anlatılıyor kardeşler. Bakın şimdi geliyor Kudüs'e diyor ki rivayette eski mahallesine geldi diyor. Değil mi? Buhtanassar saldırmadan önce zaten Kudüs'te bir mahallede oturuyordu değil mi? Tanıyor yani mahallesini. Bir şekilde yani çıkartıyor. Diyor ki Kudüs'e girince eski mahallesine geldi. İnsanlar diyor onu tanımadılar. O da gördüğü insanları tanımadı. Diyor ki rivayette bir tahmine dayanarak yoluna devam etti. Uzun zaman geçmiş değil mi? Bir tahmine dayanarak yoluna devam etti ve ta ki diyor Allah rast getirecek. Eski evinin oraya geldi diyor. Evi vardı. Buhtanassar yıktı. Sonra o bulunduğu yere tekrardan artık bina ediliyor. Oraya gelmiş. Bakmış ki kardeşler orada oturan kör ve yürüyemeyen yaşlı bir kadın. Evin orada oturan bir tane kör ve yürüyemeyen yaşlı bir kadın. Bu kadın kardeşler önceleri, muhtanaslar saldırmadan önce Üzeyr'in ailesine hizmetçilik yapmıştı. O yüzden yani bu kadın Üzeyr Aleyhisselam'ı tanıyor. Ve kardeşler rivayette bu kadının yaşının 120'ye geldiği naklediliyor. Üstüne geçmiş zaten daha değil mi? Kadının yaşı 120'ye gelmişti diye rivayette geçiyor. Şimdi Üzeyr Aleyhisselam bu kadını evinin orada görünce tabii tanımıyor. Ey falanca kadın diyor. Burası diyor Üzeyr'in evi mi yoksa diyor. Üzeyr'in oturduğu yer burası mıydı diyor. Kadın da diyor ki evet evet diyor. Burası Üzeyr'in evi. Ama diyor biz o Üzeyr'i diyor 100 seneden beri kaybettik diyor yani. Sonra da hiç işitmedik yani ne oldu öldü mü kaldı mı bilmiyoruz valla. O da diyor ki ben diyor Üzeyr'im diyor. Allah diyor beni 100 sene boyunca öldürdü sonra beni diriltti diyor. Şimdi kadın bunu ilk duyunca tabii inanamamış değil mi yani? Normal inanamaması. Sonra demiş ki sen şimdi böyle iddia ediyorsun ama Allah Allah. Şimdi kadın da zaten göremiyor kör. Eğer diyor sen Üzeyr'sen diyor şayet. Üzeyr diyor benim bildiğim duası icabet edilen bir adamdı. O diyor hastalar için dua ederdi. Bela, musibet, sıkıntı sahipleri için dua ederdi de onun duasına icabet edilirdi. Üzeyr böyle bir mübarek adamdı. O zaman diyor Allah'a dua et de bana gözümü tekrar geri versin. Bu şekilde sana bakayım. Eğer Üzeyr'sen seni tanırım. Çünkü ben Üzeyr ailesine hizmetçilikte bulunmuş olan kadınım yani. Değil mi? Tanırım yani. Ve bunun üzerine Üzeyr Aleyhisselam Allah Azze ve Celle dua diyor. Elini o kadının gözlerine sürüyor ve kadının gözü açılıyor. Sonra elinden tutuyor. Diyor ki kalk ayağa. Ve Allah'ın izniyle ayağa da kalkıyor. Allah Azze ve Celle ayaklarına şifa veriyor kardeşler. Sanki diyor bir bağdan kurtulmuş gibiydi diyor rivayette. Ayakları sanki böyle bir bağdan kurtulmuş gibi kalkıyor ayağa. Kadının şimdi gözleri de açıldı. Ayakları da bağlarından çözüldü. Bakıyor ve gerçekten diyor ki evet ya sen Üzeyr'sin diyor. Üzeyr'sin. Beyninde kalmış yani Üzeyr Aleyhisselam. Zaten Üzeyr Aleyhisselam yani o da 100 sene boyunca değişmiyor dedik değil mi? Aynı hali üzerine kalıyor. Evet diyor sen şahitli getiririm ki Üzeyr'sin diyor. Ve kardeşler bu kadın Üzeyr Aleyhisselam'ı İsrailoğullarının önde gelenlerinin yanına götürmüş. Meseleyi anlatsın. İsrailoğulları arasında çok sevilen birisiydi. Gel hemen seni götüreyim diyor. Götürüyor. O İsrailoğullarının önde gelenleri de böyle o ara toplanmışlar. Oturuyorlar, bir şeyler konuşuyorlar. Ve rivayette geçiyor ki toplantıda Üzeyr Aleyhisselam'ın oğlu ve torunları da varmış kardeşler. Oğlu ve torunları da varmış. Diyor ki rivayette Üzeyr'in diyor oğlu o zaman 118 yaşına gelmişti. Üzeyr Aleyhisselam'ın oğlu o zaman 118 yaşına gelmiş. Tabii onun oğlunun oğulları da var. Onlar da böyle yaşlı başlı adamlar olmuşlar. İsrailoğulların önde gelenlerinden meclise söz sahibi insanlar. Bakın Ebu Hatim es-Sicistani rahimeullah şöyle bir şiir yazmış. Ben bu şiirin Türkçesini okuyacağım. Türkçesini de başka bir yerden aldım. Bunu İbn-i Kethir el-Bidaye ve Nihaye'den naklediyor. Diyor ki siyah saçlı biri ama kendisinden önce oğlunun saçları ağardı. Üzeyr Aleyhisselam için. Çünkü o dirildiğinde yani eski hali artık birazdan sen söyleyecek yani 40 yaşlarında o zaman işte artık 50 yaşında ya da 60 yaşında ama oğlu gelmiş kaç yaşına? 118 yaşına değil mi? Oğlu 118 yaşında baba 40, 50 artık 60 yaşlarında neyse. Siyah saçlı biri ama kendisinden önce oğlunun saçları ağardı. Kendisi daha yaşlı olduğu halde ondan önce torununun saçları da ağardı. Torunun da saçları varmış. Oğlu değneğe dayanarak ağır ağır yürüyor. Kendisinin sakalı siyah, saçları da kır görünüyor. Oğlunun gücü ve takati kalmamış. Bu şiirleştirmiş bunu yani. Tıpkı çocuk gibi yürüyüp tökeziyor. Oğlu halk arasında 120 yaşında olup dolaşıyor. Babasının ömrü ise 40 yılı aşmıyor. Torununun yaşı ise 90 civarındadır. Eğer anlayışlıysan bu makul bir şeydir. Şayet anlamıyorsan cahil olduğun için mazur sayılırsın. Böyle bir şiiri var. Ebu Hatim Es-Sicistani'nin İbn-i Kesir El-Bidaye ve Nihaye'de bunu naklediyor. Şimdi kadın diyor ki, orada geliyor, diyor ki, bakın diyor, bu Uzeyr, Uzeyr diyor bu. Sizin yanınıza gelmiş. Diyorlar ki, nasıl Uzeyr ya, ne alakası var, saçmalama. O da diyor ki kadın, ya diyor bak ben sizin hizmetçiliğinizi yapmış olan falanca kadınım. Yani orada Uzeyr Aleyhisselam'ın oğlunun, torunlarının da belki hizmetçiliğini yaptığı bir arada veya da başkalarının da hizmetçiliğini yapmış olan bir kadın. Diyor ki ben sizin hizmetiniz olan falanca kadının bak diyor. Benim için diyor bu Uzeyr Allah'a dua etti. Ya siz beni tanıyorsunuz bak ben kör bir kadındım değil mi? Evet, evet. Benim için dua etti bak. Allah bana gözümü tekrar verdi. Ayağım tutmuyordu bak ayaklarım iyileşti. Hani bak bana inanın yani ben kesin olarak biliyorum bu Uzeyr yani. Dediği doğru. Böyle deyince aa insanlar böyle şaşırıyorlar. Ayaklanıyorlar bir anda Uzeyr Aleyhisselam'a yöneliyorlar. Ona bakıyorlar böyle düşünüyorlar. Allah Allah nasıl oluyor bu iş? Rivayette geçiyor ki oğlu demiş ki benim babamın iki omzunun arasında siyah bir beni vardı. Siyah bir beni vardı. Ve iki omzunun arasını açmışlar o hakikaten de dediği gibi çıkmış. Bu ciddi bir alamet olmuş ama İsrailoğulları tabii yine mutmain değil. Diyorlar ki tamam sen Uzeyr olduğunu iddia ediyorsun. Ama babalarımızın bize anlattığına göre şimdi 100 sene geçmiş ya. Yani babalarımız bize Uzeyr diye bir adamdan bahsediyordu. Onların anlattığına göre Uzeyr Tevrat'ı ezbere bilirdi. Demiştik ya Tevrat'ı baştan sona ezbere biliyor. Ama bizim içimizde Uzeyr'in dışında Tevrat'ı ezberlemiş hiç kimse yoktur. Yani babalarımız zamanında da böyleydi. Şimdi zaten muhtan asarsa bile hani Tevrat kayboldu. Sadece böyle bazılarımızın hafızasında böyle Tevrat'tan bölük pörçük az bir şeyler kalmış. Yani yine Tevrat'tan böyle bir şeyler bilenler var ama Tevrat'ı baştan sona bilen kimse yok. Bazılarının aklında böyle işte Tevrat daha varken muhtan asar zamanında oradan böyle bazı pasajlar, bazı böyle kısa böyle bölümler akıllarında kalmış yani. Ama bunun dışında diyor Tevrat'tan hiçbir şey kalmadı diyor. Hiçbir şey. Bakın kardeşler buradan şunu söyleyelim ki bu ümmeti Muhammed'i diğer ümmetlerden ayıran bir özellik de hıfız özelliğidir. Ezber özelliğidir kardeşler. Değil mi? Bu ümmette Kur'an'ı ve sünneti ezbere bilen çok sayıda insan olmuş ve hala da bulunmakta öyle değil mi kardeşler? Bu Allah'ın bu ümmete olan bir ikramıdır. Hasan Basri diyor ki Allah bu ümmete ezber özelliğini vermiştir. Bu ümmetten öncekiler kitaplarını, buna Tevrat da dahil, ancak bakarak okuyabiliyorlardı diyor. Yani Tevrat yazılı bir halde ellerinde varsa Tevrat ne diyor? Bunu bilebilmek için alırlardı kitapları eline bakarak öğrenirlerdi. Yoksa ezberden böyle akıllarına getiremezlerdi. Onlarda ezber yoktu. Ancak bakarak bunu yapabilirlerdi diyor. Bakın İbnül Cevzi rahimahullah diyor ki Allah Azze ve Celle ümmetimizi, ümmeti Muhammed'i Kur'an'ı ve ilmi ezberleme özelliğiyle diğer ümmetlerden ayırmıştır diyor. Hem Kur'an hem de ilmi. Yani sünneti ve Kur'an ve sünnetten dallanıp budaklanan diğer ilimleri ezberlemek de özel kılmıştır. Bizden öncekiler diyor kitaplarını sahifelerden, yazılı böyle kağıtlardan okurlardı. Ve diyor ki وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْحِفْظِ ezberlemeye güçleri yetmezdi diyor. Bak, önceki ümmetler kitaplarını ezberleyemiyorlarmış kardeşler. Yani buna güç Allah nasip etmiyormuş kimseye. O yüzden yani Uzeyr Aleyhisselam değil mi? Tevrat'ı ezbere bilmesi büyük bir mesele yani. Ki zaten yani ezbere bilemedikleri için o yüzden Tevrat'a, İncil'e tahrif girmiş değil mi? Tevrat kaybolmuş, gizlemişler, tahrif etmişler değil mi? Nasıl olsa kimse ezbere bilmediği için rahat böyle tahrif edilmiş kardeşler. Sonra bakın diyorlar ki eğer sen şimdi iddia ettiğin gibi Uzeyr'sen o zaman Tevrat'ın tamamını bize ezbere okuyup yeniden yazdır. Tevrat'ı bize öğret. Çünkü biz Tevrat'ı unuttuk. Muhtanaslar Tevrat'ı yaktı, kayboldu. Daha bir daha o günden beri elimizde Tevrat yok, ezbere bilenimiz de yok. O yüzden bize Tevrat'ı öğret. Bize Tevrat'a kavuştur yani. Ve kardeşler bakın, bunun üzerine Uzeyr aleyhisselam onlara Tevrat'ı ezberden okumaya başlıyor. Onlar da Uzeyr aleyhisselamı dinliyorlar. Söylediklerini yazıyorlar, kayda alıyor. Yani Tevrat'ı yazmışlar. O ezberden okumuş, onlara Tevrat'ı yazmışlar. Bakın, rivayette bu şöyle anlatılıyor kardeşler. Uzeyr aleyhisselam bir ağacın gölgesi altında oturmuş. İsrailoğulları da onun etrafına oturmuşlar. Tevrat'ı okumaya başlamış, tamam mı? Ama okurken böyle unutma, tam hatırlayamama durumları olmuş. Tamam mı Uzeyr aleyhisselamın? Uzeyr aleyhisselam da bunun üzerine Allah azze ve celle dua etmiş ki, ya Rabbi, Tevrat'ın ezberini bana tekrar geri ver. Ben ezberlemiştim ama şimdi okuyamıyorum tam olarak. Unutma durumları oluyor. Bana tekrardan Tevrat'ın ezberini geri ver diye dua ediyor. Ve bunun üzerine gökten bir nur iniyor kardeşler. Başka rivayette de iki kıvılcım iniyor diyor. İki kıvılcım, yani iki parça nur. Yani Tevrat'ın nuru yani kısacası. Allah bir nur indiriyor ve Uzeyr'in içine girdi diyor. O nur, Uzeyr'in, o Tevrat'ın nuru Uzeyr'in içine, göğsüne, kalbine girdi. Böylece Tevrat'ı hatırladı. Bakın, yani buradan anlıyoruz ki Musa aleyhisselam'dan sonra Tevrat İsrailoğullarına bu şekilde yeniden veriliyor kardeşler. Değil mi? Musa aleyhisselama levhalar haline verilmişti zaten Tevrat. Sonra o bir zaman sonra o levhalardaki Tevrat'ı yazıya kaydetmişlerdi. Ondan sonra ta Uzeyr aleyhisselama gelince işte kayboluyor Tevrat, dediğimiz gibi geçen derste anlattığımız şekilde. Ve Allah bu şekilde ne yapıyor? Tevrat'ı tekrardan Uzeyr aleyhisselama kalbine ilka ediyor. Ve Uzeyr ezberden okudu. Onlar da yazıyorlar. Ve bu şekilde Tevrat yeniden ellerine geçiyor kardeşler. Şimdi bu olanlar oluyor, değil mi? Tabii İsrailoğullarının gözünde Uzeyr aleyhisselam bayağı büyüyor tabii ki bu şekilde. Ve tazimde aşırı kaçıyorlar maalesef. Halbuki değil mi, yani bu Tevrat'ın ezberlenmesi bizim yani ümmetimiz noktasında çok normal bir şey yani. Bugün birisinin Kur'an hafızı olması, hatta Buhari'yi, Müslim'i ezberlemiş olması çok da böyle şaşılacak bir durum mu? Yok, ortalık Kur'an hafızıyla kaynıyor elhamdülillah. Daha yani Buhari'yi, Müslim'i ezberlemek bile artık neredeyse sıradanlaştı yani genel dünya aleminde yani. Ama bakın, duruma bakın yani. Allah Azze ve Celle'nin bu ümmeti gerçekten ezberle has kılması çok bariz bir şekilde gözüküyor. Şimdi bu durumları görünce tabii tazimde aşırı koşulara bir süre sonra bunlar diyorlar ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Anlaşıldı. İşte Uzeyr Allah'ın oğludur demelerinin sebebi bu. Uzeyr'e yani bütün bunlar ancak Allah'ın oğlu olduğu için verilmişti. Allah'ın oğlu ki Uzeyr'e Allah dua ediyor. Allah da onun kalbine ilka atıyor tekrardan ve Tevrat'ı bize böyle ezbere okuyor. Bu olsa olsa ancak Allah'ın oğlu olur yani. Tevrat kaybolduktan sonra geliyor 100 sene sonra bize. Bu durumlar oluyor. Bu ancak Allah'ın oğlu ki yani bu durum olabilir diye Allah Azze ve Celle'ye oğul nispet ediyorlar kardeşler. Halbuki değil mi? Tevrat'ta tevhidden bahsetmiyor mu? Şirkten sakındırılmıyor mu? Bu apaçık bir şirk değil mi? Görün yani İsrailoğulların ne kadar hemen sapmaya meyyal bir kavim olduğunu yani. Yani Tevrat'ı yazdırmış, tevhidden bahsediyor değil mi? Ama sen gidiyorsun Allah Azze ve Celle'ye oğul nispet ederek Allah'a noksanlık atfediyorsun yani. Öyle acayip bir kavim işte. Evet. Şunu da söyleyeyim, bitireyim dersimi. Şimdi ayette diyor da Uzeyr Allah'ın oğludur dediler Yahudiler değil mi? وَقَارَتَ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ Yahudiler böyle dediler diyor. Ama kardeşler, Uzeyr Allah'ın oğludur diyenler bütün Yahudileri kapsamıyor. Bak onu bilelim. Yani bir kısım Yahudiler böyle inanıyor. Allah da Yahudiler böyle demiştir derken bir kısım Yahudilerin inancını ortaya koyuyor. Yoksa başka Yahudi fırkaları, başka Yahudi grupları bunu kabul etmiyorlar. Hayır, Uzeyr Allah'ın oğludur denilmez diyorlar ha. Ama Hristiyanlar da ne? İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Bütün Hristiyanlar mı yoksa bir kısım Hristiyan mı? Bütün Hristiyanlar. Yani Hristiyanlığın zaten şeyidir, temel ilkelerinden birisi İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu olarak kabul etmektir. O yüzden bütün Hristiyanlar bunu kabul eder ama Uzeyr Allah'ın oğludur dediler Yahudiler derken bütün Yahudiler değil, Yahudilerden bir kısım böyle diyor kardeşler. Evet. Yani İsrailoğulları işte Uzeyr Aleyhisselam döndüğü zaman da yine kimlerin hakimiyetindeler? Perslerin değil mi? Farislerin hakimiyeti. Hala yani Uzeyr Aleyhisselam döndüğünde de onların hakimiyetindeler. Ve sonra kardeşler böyle birkaç sene Farislerin hakimiyetinde kalacaklar. Ve ondan sonra Ne olacak? İnşallah onu öbür derste devam edelim. Büyük İskender. Büyük İskender'i duydunuz mu? Çok meşhurdur değil mi? Bu sefer Büyük İskender onların hakimiyetini ele alacak. Bu sefer İsrailoğulları Büyük İskender'in hakimiyeti altına girecek. Ve ondan sonra inşallah öbür derste direkt şeye geçeceğiz. Yani bunları kısaca anlatıp Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam. Onlardan bahsedeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.